أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ben geçen derste temas edecektik, öyle kaldı. Nefis, akıl, kalp ve ruhla ilgili. Hatta size de özel olarak o kısmı çalışın demiştim. Bununla ilgili bir özet bilgi vereyim. Ondan sonra kaldığımız yerden, seyir ilallah'tan devam edeceğiz. Şimdi kalp iki çeşit. Burada ele alacağımız dört isim, dört kelime, hepsi de iki çeşit. Kalp de, nefis de, diğerleri de iki çeşit olarak ele alınmıştır. Kalbin tabii ki birinci çeşidi bildiğimiz kalp, et parçası, organik kalp. Yani işte vücutta, vücudun hayatta kalabilmesi için gerekli vazifeyi yapan, kanı pompalayan, kanı temizleyen, o bizim konumuzun dışında. Tasavvuf bununla ilgilenmez. Bununla tıp ilmi ilgilenir. Tasavvuf ilmi bu konuya bakmaz haliyle. İkinci kalp ise latif olan kalp, Rabbani ve ruhani olan kalp. Tasavvufun konusu budur. Kur'an'da ve sünnette zikredilen kalp de budur. O diğer bildiğimiz doktorların ele aldığı kalp Kur'an ve sünnette zikredilmez. Yalnız bu kalp ile bu ruhani, Rabbani, latif olan, cisim olmayan bu kalp ile öbür kalp, yani organik kalp arasında bir bağlantı vardır. Bu latif kalp, o organik kalbin içerisinde olabilir. Yani kalp demek ki organik olanıyla latif olanı arasında bir ilişki, bir bağlantı olabilir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem vücutta bir et parçası vardır buyuruyor. O düzeldiğinde tüm vücut düzelir. O bozulduğunda tüm vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir buyurmuş. Şimdi burada kastetmiş olduğu elbette ki latif kalptir. Bunu her akıllı insan anlayabilir. Ruhani kalptir. Ama hadiste vücutta bir et parçası vardır şeklinde ifade edilmiş. Yani organik kalbi söylüyor. Hadisin aslında baş kısmı organik kalbi anlatıyor. Vücuttaki et parçasını. Ama hadisin devamında ise o bozuldu mu tüm vücut bozulur. O düzeldi mi tüm vücut düzelir. Derken de oradan da anlıyoruz ki latif kalpten bahsediyor. Demek ki hadisin yani baş kısmında organik kalp, ikinci kısmında latif kalp, ruhani kalpten bahsettiğine göre kanaatimce şuna işarettir, yani bu ruhani kalbin o organik kalbin içinde olduğuna işaret etmek istemiş olabilir Peygamberimiz. Yani çünkü vücutta bir et parçası vardır dedikten sonra ruhani kalpten bahsediyor yani. Tabii bu aynı zamanda organik kalbin düzelmesi durumunda tüm vücudun fizyolojisinin daha düzgün çalışacağı manasına da gelebilir. Ama bizim konumuz değil. Yani bildiğimiz şu et parçası düzenli çalışırsa tüm vücuttaki mekanizmanın hepsinin düzenli çalışacağını da kastetmiş olabilir ayrıca ilaveten. Ama o bizim konumuz değil. O tıbbın konusu. Peki ikinci kısımda manevi kalbi kastettiğinin yani bir delili var mı? Acaba organik kalbi kastediyor olmasın? Çünkü yani vücutta bir et parçası vardır diyor. Yani birinci kısımda da organik kalbi, ikinci kısımda da organik kalbi kastediyor olamaz mı? Yok. Çünkü hadisin baş kısmı var. Bundan evveli var yani. Hadisin başında buyuruyor ki helal belli, haram belli. İnnel halale beyin vel harame beyin. Bir de diyor bu ikisi arasında bir takım müştebih meseleler var. Birbirine benzer yani şüpheli. Yani helal mıdır, haram mıdır? Tam bir alimin tam anlayamadığı meseleler olabilir. Demek ki alimlerin tam çözemediği meseleler olacak yani. Şüpheli diyor çünkü hadiste var diyor yani böyle var diyor. Demek ki var. Ya mesela diyelim ki kan çıkınca abdest bozulur mu, bozulmaz mı? Yani demek ki bak işte alimler arasında ihtilaf çıkmış. Yani demek ki var böyle meseleler yani tam ittifakın sağlanamayacağı. Ve hadisin devamında buyuruyor ki her kim bu şüpheli şeylerden kendini korursa dinini ve ırzını korumuş olur. Bu koruma nasıl bir koruma? Manevi bir koruma. Kim bu şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Bu da manevi bir mesele. Ve devamında buyuruyor ki dikkat edin her padişahın bir yasak bölgesi var. Bu şüpheli şeylere düşen kimsenin misali, koyunlarını yasak bölgenin kenarına kadar getirip orada otlatan çobanın haline benzer. Nasıl ki yasak bölgenin kenarına kadar gelirse, eninde sonunda bir gün koyunları o tarafa geçecektir. Yani oraya kadar gelmemek lazım, sınıra kadar gelmemek lazım. Sınıra kadar gelirsen bir gün ayağın kayar. Geride durmak lazım. Tıpkı mayınlı tarla gibi düşünmek lazım. Yani mayınlı tarlanın dibine kadar gelmenin gereği yok yani. Biraz daha ihtiyatlı olmak lazım. Şimdi bütün bunlar neyle ilgilidir? Bu tabii ki bir manevi meseleden bahsediyor. Ondan sonra diyor vücutta bir et parçası var. Hadisin devamını biliyorsunuz. Yani demek ki bu hadis bir bütün yani. Ve temel hadislerden biridir bu. Bundan anlıyoruz ki hadisin o hadiste geçen ikinci kısım o kalp düzeldiği zaman tüm vücut düzelir. Bundan kastetmiş olduğu şey manevi kalptir yani. Latif olan kalptir. Çünkü daha evvelinde dediğim gibi helal belli, haram belli, ikisi arasında şüpheli şeyler var. Bunlardan kendini koruyan kişi dinini korumuş olur. Bunların hepsinden anlıyoruz ki manevi bir meseleden bahsediyor. Helalden, haramdan bahsediyor. O halde kalbi demek ki sağlam olan şüpheli şeylerden kendisini koruyacaktır demek istiyor. Demek ki kalbin sağlamlığıyla alakalı şüpheli şeylere düşmek veya kendini muhafaza etmek. İşte hadisin başındaki bu işaretle anlıyoruz ki hadiste vücutta bir et parçası var. O düzeldi mi tüm vücut düzelir derken kastettiği şey o latif olan kalptir. Yani o latif olan kalp düzelirse tüm vücut düzelir yani tüm ameller güzel olur demek istiyor. Yoksa yani vücudun işte el, ayak, kaş, göz ne bileyim ben kulak, burun filan bunlar sağlıklı olur demek istemiyor. O ayrı bir konu. Onu da demek istiyorsa da o bizim konumuz değil. Özetle o vücutta bir et parçası vardır hadisinde birinci cümlesinden anlıyoruz ki o et parçasını anlatıyor. Yani organik kalbi anlatıyor. Ama o düzelirse, tüm vücut düzelir kısmından itibaren o maddi kalbi artık anlatmıyor, manevi kalbi anlatıyor. Bundan da şunu anlıyoruz. Demek ki o manevi kalp o maddi kalbin içerisindedir yani. Demek ki mahalli bulunduğu o latif kalp demek ki organik kalbin içinde bir yerdedir diyebiliriz. Bu kalp, latif olan kalp, insanın kendisi bilen insanın kendisi, yani ben dediği zaman kastettiği bu kalp, yani latif olan kalp, bilen de bu kalptir, sorumlu olan da bu kalptir, organik kalp değil. Mesul olan kalp bu kalptir. İnsanın kendisi de budur. Latif kalp, yani mesela ben dediğimiz zaman kastettiğimiz o latif kalptir yani. Sen dediğimiz zaman kastettiğimiz o kişinin latif kalbidir. O manevi kalbi. Bu birinci kalp, organik kalp yani, araç olmuş oluyor. İkinci kalp, latif olan, ruhani olan, Rabbani olan kalp ise şoför olmuş oluyor, anlayacağınız. Yani organik kalp latif kalbin emrinde. Demek latif kalp organik kalbi de etkiliyor. O yüzden hatta diyebiliriz ki insanın kalbi temiz olursa, latif kalbi temiz olursa, bu organik kalbin de sıhhatli çalışmasına faydası olacak demektir. O yüzden ben diyebilirim ki muttaki bir insanda kolay kolay kalp hastalığı da olmayacaktır. Yani doğuştan bir arıza yoksa, tabii doğuştan bir arıza varsa akıl bali olana kadar bir arıza geçirdiyse organik kalp olabilir yani o zaman. Ama akıl bali ol, ya da şöyle söyleyeyim, yani muttaki olana kadar, muttakiler sınıfına girene kadar bir arıza geçirdiyse tamam, ondan sonra da o arızayı çekebilir, hastalığını çekebilir. Ama muttaki olduktan sonra o organik kalbi de etkiler, onun takvası, latif kalbin güzelliği, sıhhati organik kalbi de etkiler ve organik kalbin de sıhhatli olmasına yardımcı olur. Kolay kolay organik kalpte de arıza meydana gelmez biiznillah. Takvanın buna da faydası var. Yani o kalp, latif kalp, şoför gibi, organik kalpte araç gibi onu güzel idare ediyor yani artık. İyi bir şoför olmuş oluyor yani. Tabiatıyla iyi bir şoför aracını iyi kullanır, arıza verdirmez yani. Kaza yapmaz. Evet. Kalple ilgili bunu söyleyebiliriz. Ruhla ilgili de evet.
Latif olan kalp, organik olan kalbin içerisinde bir yeri vardır derimiz. Peki bu kalp nakillerinde organik kalp nakledildiği zaman manevi olan kalbin onunla verebildiği bağlantısı kalıyor mu? Veya o da içinden ilgilenmez, bunu nasıl açıklayabiliriz?
Kalp nakli gerçekleştiğinde temiz, muttaki bir insanın kalbi, mesela Ebu Cehil gibi adamın vücuduna yerleştirildiği zaman adamın muttaki olduğu görülmemiş yani. Yani kafir yine kafir olarak kalıyor. Fasık fasık olarak kalıyor. Fasık muttaki olmuyor kalp nakliyle. Böyle bir şey görülmemiş. Böyle bir en azından istatistiki bir bilgi yok yani. Kalp nakli olanlarda işte ahlakında bir değişiklik zuhur ettiği görüldü filan gibi. Böyle bir şey ben hatırlamıyorum, okumadım, duymadım. Bundan yani aslında güzel bir soru yani. Madem ki latif kalp, organik kalbin içerisinde ise, o zaman kalp nakli, organ nakli olduğunda öyle bir o latif kalbin de nakli söz konusu olmuş olmuyor mu? Demek ki olmuyor. Olsaydı herhalde bunu görürdük. Bilirdik yani.
Hocam peki o zaman latif olan bir kalp ruhla daha çok ilişki içerisinde diyebilir miyiz o zaman?
Zaten ruh ruhta eğer şehvetler galip olursa nefis deniyor. Ruhta eğer ruh şehveti yenerse o zaman ona akıl deniyor ya da kalp deniyor. Yani aslında hepsi ruhun değişik durumlarına göre verilen isimler olmuş oluyor. Yani ruh şöyle olursa nefis oluyor adı. Ruh böyle olursa kalp oluyor adı. Eğer ruh Allah'a tam teslim olmuş olursa o zaman ruh oluyor adı. Yani aslında sonuçta ruh yerine bazen kalp, bazen kalp yerine ruh. Bunlar birbiri yerine kullanılıyor. Nefis bazen ruh yerine falan, bunlar yani birbiri yerine kullanılıyor. Çünkü dediğim gibi sonuçta ruhun durumuna göre bir isim veriliyor. Hepsi ruh ama bir isim alıyor. Bu isim kimi zaman kalp oluyor, kimi zaman nefis oluyor, kimi zaman akıl oluyor. Evet, ruh birincisi, yani birinci kısmı, birinci çeşidi latif bir cisimdir. Demek ki latiftir ama cisimdir aynı zamanda. Organik kalbin içindedir bu da. Yani nasıl ki latif olan kalp organik kalbin içinde, ruh da aynı şekilde o organik kalbin içinde. Organik kalbin içinde ve kalp pompalıyor. O pompalama esnasında bütün vücuda o ruh yayılıyor. Yani kalbin pompalaması atar damarlar falan, diğer damarlar vasıtasıyla bütün vücuda yayılıyor. Hayat yayılıyor. Bu ruh latif ama bir cisim. Yani ama böyle diğer maddi ağırlığı olan, sıkleti olan, gözle görülen diğer cisimler gibi değil. Latif bir cisim yani. Yani o olay gerçekleşmese mesela, diyelim ki vücudun bir tarafına kan pompalanmazsa orası ölüyor mesela. Bir yere kan gitmezse orası ölüyor. Demek ki bu, yani o kısımdaki ruh gidiyor. Orada, oraya ruh ulaşmıyor daha doğrusu. Yani kalp pompalıyor, ruhu bir yerlere gönder. Bütün vücuda, bütün zerrelere gönderiyor. Bütün hücrelere gönderiyor. Hayat gönderiyor. Adeta bir kandil gibi. Ruh bu durumda kandil olmuş olmaktadır. Ve ışığı da hayat olmaktadır. Yani ışığının gittiği yere hayat gitmektedir. Tıpkı mesela lamba yanar. Merkezde lamba vardır ama her tarafa ışık gider ve gittiği yer aydınlanır. Işık zerreleri sonuçta bir madde midir? Evet. Ama bir sıkleti var mıdır? Yok. Bir ağırlığı var mıdır? Hayır. Yani bir cisim midir? Sonuçta evet, görülüyor, bir cisimdir. Ama bir ağırlığı da yoktur. Elle tutulur mu? Yok, tutulmaz. Ama hissedilir mi? Evet, hissedilir. Böyle bir şey yani. Tıpkı bir kandil kendisi. Bu ruh, latif bir cisim olan ruhu söylüyorum yani. Bu ruh, birinci çeşit ruh yani. Demek ki ruh iki çeşit yani. Hatta İbrahim Hakkı Marifetnamesinde şeyhinden ruhun iki çeşit olduğuna dair bir rivayette bulunuyor. Diyor ki şeyhim derdi ki ruh iki çeşittir. Mesela insan diyelim ki yattığı zaman rüya aleminde bir yerlere gidiyor yani rüyada. Kendisi yatağında. Giden nedir? Mesela dünyanın bir ucuna gidiyor. Bu giden nedir? Ruhtur. Ruh demek vücuttan ayrılmış. O zaman adamın ölmesi lazım gelir. Madem ki vücuttan ayrılmış. Ama adam yatağında hala canlıdır. O halde demek ki İki tane ruh var. Biri gidiyor, biri gitmiyor. Biri vücuttan ayrılabiliyor, biri ayrılmıyor. O ne zaman ayrılıyor? O öldüğü zaman insan, o ayrılıyor. Demek ki öbürü her gece ayrılıyor. Ya da bazı evliyaullah'da bazı durumlarda da ayrılıyor. Yani mesela İmam Malik, İmam Şafii onun yanına ilk gittiği zaman ders almak üzere İmam Malik'ten ders almak için araya bir valiyi koymuş. O vali de diğer valiye mektup yazmış, Medine valisine. Ondan sonra o mektupla gidiyor Medine valisine. Diyor ki işte beni filan vali gönderdi. İmam Malik'ten ders almak istiyorum. Aracı olur musunuz? O da diyor tamam. Daha İmam Şafii o zaman çocuk, aklı ermiyor. Diyor buraya çağırırsanız ben işte ona söylerseniz işte bana ders versin. Hani vali olunca yani kendi gitmez ayağı gibi düşünüyor. Valinin ayağına gelinir gibi düşünmüş. Çocuk daha aklı ermiyor, ilmin şerefini bilmiyor. Vali diyor ki oğlum ilmin ayağına gidilir, ilim ayağa çağrılmaz. Bizim gitmemiz lazım diyor. İlk dersi vali vermiş kendisine. İlk hocası validir desek yani yanlış olmaz. Neyse gitmişler, kapıyı çalmışlar. İmam Malik'in hizmetçisi çıkmış kapıya. Demişler ki biz işte görüşmeye geldik. Hizmetçi gitmiş, haber etmiş. İmam Malik kapıya çıkmamış bile. Vali kapıda olduğu halde. Demiş ki sorusu varsa yazsın, göndersin, vaktim yok. Müsait değilim demiş. Demişler ki sorumuz yok, yani bir şey görüşecektik sadece. O zaman çıkmış kapıya. Yanlış hatırlamıyorsam hizmetçi bir sandalye getirmiş. İmam Malik oturmuş. Vali ayakta. Şerefe bak yani. Ya da bunu da, ama bunu tam hatırlamıyorum. Yani böyle bir şey aklımda kalmıştı, tam emin değilim. Ondan sonra o mektubu uzatıyor. Diğer valinin gönderdiği mektubu uzatıyor Medine valisi. İmam Malik mektubu okuyor, sinirleniyor, yırtıp atıyor. Diyor ki Allah Resulü'nün sünneti, bu İslami ilimler, hadis ilmi mesela, ne zamandan beri böyle vasıtalarla elde edilmeye başlandı? Mektuplarla, valilerle falanla filanla. Talebe diyor gelir oturur diz çöker, o kadar diyor yani. Şimdi vali korkusundan konuşamıyor. İmam Malik çok heybetli bir insanmış. Konuşamıyor. İmam Şafii devreye giriyor. Diyor hocam kusura bakma bir hata ettim ama ben diyor niyetim iyiydi işte, yani ders almak istiyorum yani. Kötü bir niyetim yoktu. O ana kadar İmam Malik bakmamış ona. Böyle konuşunca şöyle bir bakmış. Demiş ki ey genç, Allah'tan kork, takva sahibi ol, sen demiş büyük bir adam olacaksın. Şimdi o anda İmam Malik'e demek ki Allah Azze ve Celle onun ilerisini göstermiş yani. Normalde böyle olaylar rüyada olur. Rüyada olan bir olayın uyanıkken olmasına mani olan nedir? Rüyada bu gibi haller çok kimselerin başına gelir. Bir insanın sonunu bazen görebiliriz yani rüyamızda. Uyanıkken göremeyiz. Ama bu durum demek ki mümkün yani. Sadece uyanıkken çok insan için mümkün olmuyor. Yoksa rüyada olmasından anlaşılıyor ki böyle bir durum var. Böyle bir şey mümkün. Peki uyanıkken niye mümkün olmuyor? Çünkü uyanıkken maddi dünya, nefis bir perde oluyor, engel oluyor, mani oluyor. İnsan ne kadar nefsini terbiye etmişse, ne kadar maddi alemden sıyrılmışsa, o kadar bu gibi hallere vakıf olabilir. Biz rüyadayken niye görüyoruz? Çünkü rüyadayken maddi alemden sıyrılıyoruz. Rüyada bir arzu, istek, bir şey kalmıyor. Rüyada bir şey düşünülmüyor. Rüyada maddi alemin dışına çıkıyoruz. Nefis artık yok. İnsan ne uyku düşünüyor rüyada, ne acıkmayı, ne su içmeyi. Yani rüyada insan adeta melekleşiyor. Nefsi olmayan bir varlığa dönüşüyor sanki. Tam olmasa da epeyce bu alanda bir mesafe kat ediyor. Yani her rüya aslında insanın bir bakıma nefsinden uzaklaşması, bir bakıma kısmen melekleşmesi gibi bir şey. İşte bundan dolayı rüyada böylesi gaybi bir takım bilgilere ulaşabiliyor insan ve ruh oralara gidebiliyor. İşte aynı ruh uyanıkken de gidebilir. Bu gaybı bilebilir kendi kudretiyle, ilmiyle demek değil, Allah'ın müsaadesiyle ve götürmesiyle, kendinden değil. Gaybı Allah bilir demek bu demek, yani insan kendi kudretiyle bilemez demek. Yoksa Allah bildirirse bilir. Mesela peygamberimize Allah bildiriyordu ve o da söylüyordu. Yani gaybtan bilgiler peygamberimiz vermedi mi? Mesela Kur'an-ı Kerim gaybı Allah'tan başkası bilmez buyuruyor. Ama peygamberimiz biliyor. Yani Allah bilir, Allah bildirir demek. Yani kaynağı peygamberin kendi değil yani. Kendi kudretiyle, kendi ilmiyle bilmiyor yani. Allah bildirirse hepimiz biliriz yani. İşte ruh gidiyor, rüyada giden ruh neden uyanıkken gitmesin? Eğer önünde engeller kaldırılmışsa, kişi nefsini terbiye etmişse, adeta rüya alemindeki gibi maddi alemden sıyrılmışsa, gündüzleyin uyanıkken bile sanki maddi alemde yaşamıyor. İnsanların içinde yaşıyor. Ama yemek de yiyor. Fakat her şeyi az, yani az yiyor, az konuşuyor, az uyuyor. Ve şehvi arzularını hep gemlemiş, frenlemiş ve artık şehveti çok zayıflamış yani. Bütün şehvet çeşitleri çok zayıflamış. Böyle olduğunda o ruha artık engel olamıyor. Tıpkı mesela diyelim ki bir araba gitmek istiyor, motor gitmek istiyor, fren engel oluyor. Ama fren öyle bir zayıflatmış ki artık gaza bastım, fren onu durduramıyor yani. Aynen öyle. İşte bazı kimselerde uyanıkken de böylesi haller olabilir. Çünkü nefsini zayıflatmıştır. Maneviyatını güçlendirmiştir. Ruhunu güçlendirmiştir. Artık o ruh gidebilmektedir. Evet. Demek ki geceleyin giden bir ruh var. Bir de gitmeyen, duran bir ruh var. Rüyada o ruh gidiyor. Öldüğümüz zaman da ikinci ruhumuz gidiyor.
Atınca işte ben namaz kılarken bu çıkarttım diyor. O halde de namazda tamamen bu şehri arzulardan arındığı için işte bedeni ruhta kaybolduğu için acısını hissetmiyor diye anlayabilir miyiz? Yani tamamen ruh ön plana çıkıyor namazda.
Evet.
Artık o okun acısını demek hissetmiyor.
Yani huşunun acıyı bastırması olay yani. İhsan mertebesinde namaz kılınca İmam Ali gibiler, ihsan mertebesinde namaz kılınca artık Allah'a bakan ya da Allah'ı görüyor gibi olan bir insan acı hissetmez ki. Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar ellerini kestiler, acı hissetmediler. Yusuf'u görenler bile bu makama geliyorsa, evet çok büyük bir acı değildi, belki hafif bir çizikti yani. Ama olsun, kadın kısmı hele hele özellikle daha narin olur. Yani kadın yani en ufak bir şey batsa ay der mesela kadınlar, değil mi? Yani ses, mesela erkek mesela sesini çıkartmaz, kadın mesela bir de bağırır yani. Yani buna aslında yani Kur'an-ı Kerim ona da işaret ediyor yani. Yani kadın olmalarına rağmen, böyle hemen ay diye bağıran varlıklar olmalarına rağmen, buna rağmen mesela ses hiç farkına bile varmamışlar. Şimdi onlar Yusuf'u görünce bu makama geliyorsa, İmam Ali gibiler namazda Allah Azze ve Celle'yi görüyor gibi oluyorum, İhsan makamına eriyor. Tabii ki o sırada oku da hissetmez, kılıcı da hissetmez. Bu da o makama uygun bir laftır yani. Ama her zaman o makamı muhafaza edebilir mi? Zannetmiyorum yani. Evliyaullah sürekli aynı hali muhafaza edemez. Yani bazen yükselir, bazen düşer. Sürekli de aynı hali muhafaza edemez. Bir de Allah'a nasip etmesi meselesidir yani. Demek ki ruh demek iki kısım yani. Latif olan ruh, cisim olan, latif bir cisim olan ruh var. Buna cisim dememizin sebebi, yani ışık nasıl ki mesela cisim olarak sayılabilir? Aynen öyle. Bu da latif bir cisim olarak hayatı, bütün vücudumuzu hayatın gitmesi sağlıyor. O yönden cisim diyoruz yani. İkincisi de latif cisim değil de mana. İkinci ruh latif bir cisim değil, latif bir manadır. İnsandaki idrak bununla sağlanmaktadır. İnsan bununla bellemekte, öğrenmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'de size az bilgi verilmiştir. Ruh hakkında sana soruyorlar. Ruh hakkında az bilgi verilmiştir dediği ruh bu. Mana olan, latif bir mana olan ruh. Çünkü öbür ruh aslında bir parça tıbbın da yani kısmen açıklayabileceği bir şeydir. Yani şu anda henüz böyle bir bilgi tıpta mevcut değil bildiğim kadarıyla. Ama ileride tıp, yani o birinci ruh çeşidi hakkında bir takım bilgilere ulaşabilecektir. Belki de şu anda da vardır bazı bilgileri. Ama daha ziyade o ikinci çeşit ruh, işte onun hakkında çok bilgimiz olmayacaktır. Belki hiçbir bilgimiz de olamayacaktır. Kur'an'da ve sünnette geçenin dışında hiçbir bilgimiz olmayacak olan ruh, o ikinci ruh, latif mana olan ruh. Çünkü o tamamen manevidir, cisim değildir. Ondan dolayı onun hakkında fazla konuşmanın da bir gereği yoktur. Çünkü tahminden öteye geçmez. Üçüncü kelime nefis idi. Bu da yine iki çeşittir. Yani iki çeşit nefis vardır diyebiliriz. Birisi şehvet kuvveti, şehevi arzular, bunun kuvveti. Buna nefis denir. Tasavvuf kitaplarında bahsedilen nefis budur. Hep kötü olarak da anlatılır. Evet, bu birinci kısım nefis kötüdür. Yani çünkü bu arzulardır yani. Sürekli arzu, sürekli arzu. Bu arzu olduğundan dolayı buna iyi bir gözle bakılamaz tabii ki. Çünkü arzular insanı sonuçta ekseriyetle cehenneme götürmektedir. İmtihan dünyasında olduğumuz için arzularla mücadele edebilenle edemeyen, doğruyu öğrenip doğruya göre yaşayabilenlerle yaşayamayanların ayrıldığı bir dünya bu dünya. Onun için bu nefis çeşidi insanın düşmanı olmaktadır ki hadiste de Allah Resulü en büyük düşmanınız içinizdeki nefsinizdir derken de bunu, bu nefsi kastediyor işte. Arzular olan, şehevi kuvvet olan nefsi kastediyor. İkinci nefis de, ikinci çeşit nefis de insanın kendisi, zatı. Hatırlarsanız kalp için de bunu demiştik. İnsanın kendisi demiştik. Bilen kalp, sorumlu olan kalp vardı, hani ikinci çeşit kalp buydu. Latif olan kalp. Bu latif olan kalp gibi nefis, nefsin de ikinci çeşidi insanın kendisi, zatı. Mesela ben, sen dediğimiz zaman bir de bunu kastediyoruz yani. Ben derken yani bu nefsi, bu ikinci çeşit nefsi. Sen derken de aynı şekilde sendeki ikinci çeşit nefsi. Yani mesela orada bir nefis görmedim. Diyelim ki bir eve girdim, orada bir nefis görmedim dese bir Arap mesela, yani bir insan görmedim demek istemiş olur. Demek ki nefis insan, kişi, zat, kişinin kendisi manasına da gelmektedir. Bu ikinci nefis, ikinci çeşit nefis, yani insanın kendisi manasında olan nefis, bu övülmeye değer olan nefistir. Çünkü bu nefis dereceler alabilmektedir, yükselebilmektedir. Birinci nefis nefs emmare sayılabilir, kötülüğü emreder. Ama ikinci nefis artık ondan sonra nefs-i levvameye ulaşmış. Her ne kadar yazar böyle bir ayrım yapmıyorsa da bana öyle geliyor ki, yani biz nefs-i emmare birinci nefistir desek doğru olur. Birinci çeşit nefis, nefs-i emmare. İkinciden itibaren nefs-i levvame, nefs-i mutmainne, nefs-i radiyye, nefs-i mardiyye, nefs-i zekiyye, bunlar da ikinci çeşit nefis, nefsin dereceleridir yani. Yani bunlar derece alıyor, bu nefis derece alıyor, yükselebiliyor. Eğer birinci basamaktaysa, o zaman şehvi arzular basamağındaysa, tabii ki buna birinci nefis de denilebilir o zaman. Kötülüğü emretmektedir çünkü. Dördüncü kelimemiz de akıl idi. Akıl da yine iki manada, iki çeşit akıl vardır diyebiliriz. Birisi eşyanın hakikatini bilmek manasında, ilim ya da bilmek manasında, her bir şeyin ne olduğunu bilmek, akıl. Birinci çeşit akıl bu. Eşyanın hakikatini bilmenin yeri de kalptir. Kalbiyle bilir. Dolayısıyla bu aklın mahalli kalp olmuş oluyor. Yani akıl, aklın birinci çeşidinin yeri kalp olmuş oluyor. İkinci çeşit akıl, kendisiyle ilim öğrenilen akıldır. Yani birinci akılda eşyanın hakikatini bilmek manasında akıl. Mesela işte aklın ya bu, yani aklı yok mu? Yani ya da işte akıl bunu kabul eder mesela dediğimiz zaman, yani eşyanın hakikatini, hakikati bunu kabul eder. Yani bu bir gerçektir. Ve eşyanın hakikati de budur manasında kullanmış oluyoruz akıl kelimesini. İkinci kısım akılda ise kendisiyle ilim öğrenilen şey. Yani öyle bir şey ki bu ikinci kısım akıl. Onun sayesinde insan ilim sahibi oluyor. Mesela işte aklın yok mu? Yani bu akıl, işte ikinci çeşit akıl. Yani niye ilim öğrenemiyorsun? Senin kafan niye çalışmıyor? Mesela. Yani kafa çalışması gibi bir şey. Kendisiyle ilim öğrenilen akıl. Bu ikinci çeşit akılda, yeni çeşit akıl, latif olan kalp manasında olmuş oluyor. Çünkü latif olan kalp neydi? Bilen kalp ve sorumlu olan kalp. Yani insanın kendisi ve insanın bilmesi bununla mümkün oluyordu. Dolayısıyla latif olan kalp, akıl manasına gelmiş oluyor. Yani demek ki kalbin latif olanına akıl denilebilir yani. O yüzden yani bazı yerlerde mesela kalp dendi mi akıl kastediliyor, akıl dendi mi kalp kastediliyor filan. Mesela aklın yeri kalptir deniliyor. Ekser ulema böyle diyor, yani aklın yeri kalptir. Hangi kalp? Latif olan kalp. Mesela akıl nerededir? Akıl kalptedir denir. Hangi kalpte? Organik kalpte değil. Latif olan kalpte. O latif olan kalp kastediliyor yani. Dolayısıyla bu kendisine ilim öğrenilen akıl, ya ilim ya da ilmi idrak eden, yani bilen şey kastediliyor bununla. İlim manası ya da ilmi idrak eden alim, ilmi öğrenen manasında. Yani akıl o halde ilmi öğrenen şey, yani kişi ya da aza, manevi bir aza olmaktadır. Bu dört kelime bazen böyle birbiri yerine kullanıldığı olur. Mesela ruh, demin de ifade etmiştim, ruh eğer şehvete galipse o zaman buna akıl denir. Ruh şehvetlere galip gelmiş. Buna akıl denir. Ruh eğer şehvetlere mağlup olmuşsa o zaman buna nefis denir. Böyle yani hepsi de ruh aslında. Fakat durumuna göre isim alıyor yani. Mağlup olmuşsa şehvetlere o zaman nefis denir. Ruh eğer imana sahip olmuşsa kalp diye ifade edilir. İmana sahip olmanın ötesinde eğer amelleri de gerçekleştirebiliyorsa bu durumda ona ruh denir. Yani ruha ne zaman ruh deniyor? Demek ki iman ve ameli gerçekleştirdiği zaman ruh deniyor. Kamil bir kulluk gerçekleştiği zaman. İşte böyle olursa ruh o zaman vücudun padişahı olmaktadır. Ve vücudun bütün azaları onun emrine girmektedir. O zaman bütün vücut da düzelmektedir. Özeti bu. Şimdi seyir ilallah'a gelmiştik. Oraya devam ediyorum. Evet.
Birinci akla normal bütün insanların aklı ya da aynı zamanda hayvanların da aklı denebilir mi? İkincisi ise birincisi geliştirilemeyen aklı, ikincisi yani tarihte ben öyle anladım. Birincisi geliştirilemeyen.
Hayır o değil, o değil. O aklın ayrıca bir başka bir taksimi yani. Yani geliştirilen akıl, geliştirilemeyen akıl, ben onu size daha evvel birkaç defa temas ettim. En son geçen derste de bir temas etmiştik. Yani hayvanların da bir aklı var ama bizimki gibi değil. Onların aklı geliştirmiyor. Geliştirmiyor. Mevcudu görüyor, kısmen anlıyor ama geliştirmiyor. Yani hayvanların aklı var. Dağların, taşların da bir aklı var aslında. Her ne kadar akılsız varlıklar sınıfında anlatılıyorsa da bildiğimiz çeşit bir akılla sahip değiller demek isteniliyor. Yoksa göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Akılsızca bir tesbihin de bir kıymeti olmaz. Dolayısıyla onların da bir aklı var demek ki. Yani böyle akıllar çeşit çeşit. Meleklerin aklı, cinlerin aklı, insanların aklı, hayvanların aklı. Yani akıllar çeşit çeşit. O başka bir taksim. Onun sınırını bilemeyiz yani. Burada ise akıl derken kastettiğim şey, akıl bir yani mutlak manada. Akıl dendiği zaman mutlak olarak ne anlaşılır yani? Yani genel bir şekilde düşünürsek, yani akıl eşyanın hakikatini bilmek. Mastar manasıyla bilmek. Ama bu birinci çeşit akıl. Burada çeşit derken yani mesela bir şey bu açıdan iki çeşittir, başka bir açıdan beş çeşittir, başka bir açıdan on çeşittir. Yani biz şimdi şu ele aldığımız tarzda, ele aldığımız zaman iki çeşit akılla karşılaşıyoruz yani. Bu kelime iki manada kullanılıyor. Yani birisi eşyanın hakikatini bilmek, birisi de kendisiyle ilim öğrenilen şey. İki şey kastediliyor. Ve sonuçta bunlar birbiri yerine de kullanılabiliyor. Ama tabi bazen yanlış kullanılıyor, bazen doğru kullanılıyor. Bilenler bunu birbiri yerine doğru bir şekilde kullanırken bilmeyenler yanlış şekilde kullanır. Yani bunun üzerinde iyice çalışırsanız ben size özetini yapmış oldum. Yani bu konu öyle 5 dakikada da anlaşılacak bir konu değil. Yani nefis de görünmüyor, akıl da görünmüyor, ruh da görünmüyor. Kalpten, o latif kalpte görünmüyor. Dolayısıyla görünmezlerle ilgili konuşuyoruz yani. Görünmezlerle ilgili konuşurken de tabii ki 5 dakikada da her şeyi anlamayı da beklememek lazım. Ben size özetledim. Üzerinde kafa yoracaksınız. Ondan sonra biraz daha, biraz daha, biraz daha derken artık aklımızı almaya başlayacak inşallah.
Profesörler var. Çok zekiler. Yani onların kalpleri de var ve ruhları da var. Ama bu tür profesör çok zeki olmasına rağmen bunlarda bu anlattığımız terimlerin ikinci kısımları yok diyebilir miyiz? Mesela geçen de anlatmışsınız. Ayet-i Kerime'de uyulen dert diyordu akıl sahipleri.
Evet.
Profesör olmuş ama yani bu akıl sahibi sınıfına girememiş yani. Buradaki o kişilerle o ikinci kısım yok diyebilir miyiz?
Tabii. Bunların ki temiz akıl sahibi değiller. Bir kısım aklın bir çeşidi bunlarda var. Ama diğer çeşidi yok. Yani idrak yok yani. Yani belki bir takım meseleleri anlıyor ama işin ruhunu anlamıyor deriz yani. İdrak etmiyor. Yani akıl yani hani demiştik ki akıl şer'i akıl var, bir de teklifi akıl var. Yani teklifi akıl her akıllı insanda var. Deli olmayan herkeste var. Ama şer'i akıl temiz akıl yani. Yani insanı Allah'a teslim eden, nefisle mücadele ettiren akıl. O akıl herkeste yok yani. O dediğin zeki insanlarda işte o akıl eksik. Teklifi akıl var. Matematik aklı var. Ama yani zeka da diyebiliriz ona aslında. Aslında yani her ikisi de Arapça da Arapçada iki tane kelimenin seçilmiş olması bir maksadı da bu olsa gerek. Yani tabi kadim Araplar bu iki kelimeyi koyarken bunu düşünerek mi koydular onu bilemeyiz, onu Allah bilir. Fakat şimdi bakıyoruz yani biz şunu biliyoruz yani Arapçada evet çok zengin bir dil, bir yerine birkaç kelimeyle ifade edebiliyor. Ama bir de şu da var ki her bir kelimenin de arasında bir fark var yani. Bununla ilgili özel sözlükler bile var. Özel kitaplar. Yani şu kelimeyle şu kelimenin farkı budur. Bunu anlatan, sadece bunu anlatan kitaplar. Yani mesela akıl nedir, zeka nedir? Böyle önemli bir takım kelimeleri farkını anlatmak için özel kitaplar. Mesela diyelim ki Arapçada develerin kaç tane ismi var yani. Niye bu kadar isim var? Çünkü her bir durumuna uygun bir isim bulmuşlar. Hepsi farklı yani, onu anlayan adam bilir yani. Mesela bu deve 2 yaşında demektir. Şu deve 3 yaşında. Şu deve dişi, bu deve erkek. Mesela kılıcın kaç tane ismi var? Hepsi kılıç ama peki niye böyle isimler çok? Çünkü kılıcın çeşidini anlatmak istiyor. Kılıcın ağzı böyle olursa adı şöyle, şöyle olursa adı böyle. Durumuna göre uzunsa başka bir isim, kısaysa başka bir isim. Böyle. Şimdi aynı şekilde akıl ve zeka kelimeleri de herhalde arada bir fark var ki böyle iki tane kelime koymuşlar yani. Bir fark olması lazım. Yoksa gereksiz tekrar olmuş olur. Yani bir fark olsa gerek. İşte bu zeka, o dediğin mesela insanlara zeki denilebilir ama akıllı demek uygun değil. Yani zekidir. Belki matematik, fiziği güzel çözüyor. Ama akıllı mıdır? Hayır. Dolayısıyla yani mesela ateist adam yani. Akıllı olsa ateist olmazdı yani. Yani sonuçta idrak yok yani. Kendinin hem doğruları görmüyor, manevi meseleleri görmüyor. Hep maddi meselelerde başarılı. Hiç manevi meseleleri görmüyor. Çünkü yani belki insanlar işte zeka ile aklı karıştırdığı için zeki adamı akıllı zannediyor. O dediğim profesörler mesela bir şey zannediyor. Halbuki zeki ama akıllı değil. Onun farkını işte ortaya koymak lazım. Akıllı olsa bir kere Müslüman olur yani. Çünkü bu dünya sonuçta boş değil mi yani? Ölüp gitmeyecek mi? Yani sen matematiğin de hikaye, fiziğin de hikaye, tıbbın da hikaye. Sonuçta sonuç olarak düşünürsek. Sonuçta hepsi bitecek, kıyamet de kopacak, hep ölüp gideceğiz. Kıyamet isterse de kopmasın yani, o kendisi ölmeyecek mi? Sonuçta yani, yani bu dünya onun için fani değil mi? Hepimiz için de fani. O halde yani buna bu kadar çalışıyorsun da ebedi hayatını düşünmüyorsan bu adam akıllı denilemez yani. Zeki ama akıllı değil, değil yani. Mertebe kazanıyor yani. Birinci nefesten ikinci nefse geçiyor da diyebiliriz ama onu demesek bile en azından ikinci nefis içerisinde ise mesela yani insanın kendisi derece kat ediyor. Nefsini ıslah ettikçe, kalbini ıslah ettikçe artık dereceler kat ediyor. Daha yukarıya çıkıyor. Yani ikinci nefis nefis iki çeşit dedik ama ikinci nefis de kendi içinde kademe kademe yani.
Yani nefs-i emmar hala kalıyor mu yani insanca? Çünkü Yusuf Aleyhisselam bu şeyin kısasındaki o ben nefs-i emmarını Allah'a sığınıyorum.
Nefs-i emmare kötülüğü nefis kötülüğü emreder diyor. Nefis kötülüğü emreder diyor. Yani o içinde kalıyor mu derken yani şöyle tekrar ona dönmek mümkündür diyelim yani. Sen asıl sormak istediğin oysa yani bir insan nefs-i mutmainneye mesela ulaşmış iken nefs-i levvameye geri düşer mi? Evet. Nefs-i levvamedeki bir adam nefs-i emmareye düşer mi? Evet. Adam mesela profesör olur diyelim matematik alanında. Sonra mesela uzun süre gayret göstermez. Tembellik yaparsa bu adam matematikte normal bir insan seviyesine düşer mi? Düşer. Düşer. Ya yani mesela bizim mühendislik fakültesinde gördüğümüz matematiğin adı yüksek matematikti. Yüksek matematik dersler mesela şu anda ben hatırlamıyorum. Hatta lisede gördüklerimizi, zor kısımlarını hatırlayamıyorum yani. Şimdi o ne oldu? Tekrar düştük yani. Nereye düştük? Belki de ilkokul seviyesine mesela. Belki ortaokul seviyesine. Belki bazı konularda lise seviyesine. Yani tekrar etmeye etmeye artık o işleri bıraka bıraka yani insan düşüyor yani. Tabii hepsini de insan tekrar edemiyor ki bütün şeyleri. Mutlaka insan bir şeyi bırakıyor diğer bir şeye çalışıyor. O zaman da eski bildiklerinin bir kısmı gidiyor yani insan böyle bir varlık yani. Aynen onun gibi yani nefs-i emmareye tekrar düşebilir mi? Düşebilir yani. Çünkü zaten bu dünya imtihan dünyasıdır. Daima gayret göstermemiz istenilmiştir. Zamanında televizyonda birisini dinledim. Bir şarkıcı mıydı, neciydi? Dedi ki, sordular kendisine. Nasıl gidiyor çalışmalar filan dediler. Dedi vallahi çok yoruluyorum dedi. Çok çalışıyorum dedi. Bir yere gelmek çok zor dedi. Orada kalmak daha da zormuş dedi. Yani insan bir yere dedi çok gayret göstererek ancak geliyor. Ama orada kalabilmek için hep böyle tıpkı uçan kuş gibi yani yükselmesi zor da ama orada kalmak da kolay değil. Yani devamlı kanat çırpması lazım. Yani kanat çırpmadan orada kalamıyorsun yani aşağı iniyorsun tekrar. Onun için sürekli mücadele etsin diye Allah böyle yaratmıştır. Yani insan yani ben yükseldim daha aşağıya inmem demesin, şımarmasın, inebilir. Ve bu insanın hayrınadır. İnsan bu şekilde sürekli mücadele eder ve sevap kazanır. Böylece devamlı yükselmiş olur. Bıraktığı anda tekrar aşağı düşeceğini bilir. Mesela zekat da böyledir. Zekatı Allah'ın emretmesinin hikmetleri çok da bir tanesi de budur. Yani zekat veren adam para kazanmak zorunda hisseder kendini. Çünkü her sene azalıyor. O zaman paraya çalıştırması, iş yapması ihtiyacı olduğunu görür. Yoksa bitecek bu bir gün diye düşünür. Yani nasıl ki zekat adamı çalıştırıyor, bu nefisler de böyle nefsin mertebelerinin aşağıya düşme ihtimali, riski sürekli olduğundan dolayı insan devamlı gayret göstermek zorunda kalıyor yani. İbadetlerini daha, yani o halini koruması gerekiyor. Mesela bir hadiste buyuruyor, helaken nas illel alimun. İnsanlar helak olmuştur alimler hariç. Ve helaken alimun illel amilun. Alimler de helak olmuştur ilmiyle amel eden alimler hariç. Yani alim olmak yetmez, amel lazım. Ve helekel amilun illel muhlisun. Yani ilmin amel eden alimler kurtulmuş mu? Yok. Onlar da helak olurlar. Ancak ihlaslı olursa hariç. İhlaslılar, muhlis olanlar. Demek ki yani muhlis olmazsa, alim de olsa, amel de etse boş yani. İhlas lazım. Peki ihlaslılar kurtulmuş mudur yani? Tamam mıdır onların işi? Vel muhlisun ala hatarin azim. Muhlisler de büyük bir tehlike üzerindedirler diyor. Yani muhlis olmak da yani adamı kurtarmıyor. Yani kurtarır da yani o halini korursa. Yani korumama ihtimali var. Çünkü tehlike üzerindedir. Yani her an ihlasını kaybetme ihtimali var. Yani sürekli tedbirli olma, dikkatli olma zorunluluğu var. Tıpkı dikenli bir yolda giderken her an dikkat etmen lazım. Veya bir mayın tarlasında yürürken her an, her adımına dikkat etmen lazım. Yani 2-3 metre dikkatli yürüyüp ondan sonra dikkatsiz yürürsen diken batar ayağına. Onun gibi yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ. Biz insanı meşakkat içinde yarattık. Yani ölene kadar meşakkat olacak. Sürekli o mertebeyi koruyabilmek için hep gayret, hep gayret, hep kanat çırpmak zorundayız. Yoksa ineceğiz yani. Onun için yani yükselmiş olan adam düşmez diye bir şey yok. Hem yükselen daha kötü düşer. Daha kötü düşer. Yani aşağı, yani birinci basamaktaki bir adamın düşmesiyle, diyelim ki ayağı incir, ikinci basamaktaki adam düşse misal ayağı kırılır, üçüncü basamakta düşse belki de ölür misalen yani. Yani yükseldikçe tehlike daha da artıyor. Birinci kattan düşen ayağı kırılırsa beşinci kattan düşen belki de ölür yani, değil mi? Onun gibi hani bir şey anlatırlar, ben bir kitapta görmedim de yani böyle söylerler, bir çocuk böyle yaramazlık yapıyormuş. İmam-ı Azam da oradan geçiyormuş o sırada. Demiş, oğlum çok öyle koşma, yaramazlık yapma, bak düşersin ayağın kırılır ha demiş. Bak düşersin demiş. Çocuk da acayip bir cevap vermiş. Demiş, ben düşersem çok düşmüş olurum. Sen bana bakma demiş. Asıl demiş, sen düşersen ne olur? Sen demiş bir imamsın. Sen düşersen ümmet düşer demiş. Yani sana tabi olan bir sürü Müslümanlar, düşünün mesela ta o günden bugüne kadar bir sürü insan Hanefi mezhebinden, değil mi? Demiş yani ben hata etsem de bir şey olmaz, düşsem de bir şey olmaz ama sen demiş düşersen ne olur? Sen kendine bak demiş. Yani bilmiyorum bu kadar akıllı bir çocuk var mıymış da, ama varsa da güzel söylemiş yani. Evet.
Daha önce vermiş olduğunuz örneklerdeki uzay mekiği örneğiyle az önce anlattığınız kanat çırpma arasında sanki böyle bir tezatlık varmış gibi yani.
Tezatlık yok. Şöyle, sen şunu söylemek istiyorsun. Yani bir insan yükselse bile yine aşağıya düşme ihtimali var. Yine kanat çırpmaya devam etmesi lazım dedim. Ama daha evvelki verdiğim misalde de İşte uzay mekiği gibi, uzay mekiği aşağıda iken çok enerji harcar ama atmosferin dışına çıktığı zaman artık çok enerji harcamasına gerek kalmaz. Çünkü orada yer çekimi yok atmosferin dışında. Tamam da herkes atmosferin dışına mı çıkmış yani? Benim o söylediğim nedir? Yani yükseldikçe fazla yakıt yakmaya gerek kalmıyor. Fazla yakıta ihtiyacı kalmıyor. Şimdi söylediğim nedir? Şimdi söylediğim de yine de kanat çırpmaya devam etmesi lazım. Uzay mekiği yükseldiği zaman artık tamamen kurtuluyor mu yer çekiminden? Atmosferin dışına çıkana kadar. Kurtulmuyor. Atmosferin içinde kaldığı müddetçe yer çekimi devam ediyor. Çok az insana nasip olmuştur o atmosferin dışına çıkmak. Yani mesela diyelim ki buradan yükseldi 1000 kilometre. 1000 kilometre yükseldiği zaman bir düşerse ne olur? Çok daha beter olmaz mı? Yani buradan yani 100 metre yükseldikten sonra düşse başka, 10 bin kilometreden sonra düşse başka. Neyse. Seyir ilallah konusuna devam ediyoruz. Seyir ilallah nedir? Birçok şekilde açıklanmıştır. Tezkiye edilmemiş olan bir nefisten tezkiye edilmiş olan bir nefse ulaşmak. Yani arınmamış olan bir nefisten arınmış bir nefse ulaşmak. Şer'i olmayan akıldan şer'i akla ulaşmak. Hasta veya katılaşmış bir kalpten sağlam ve sıhhatli bir kalbe ulaşmak. Şeriatın ölçülerine bağlı kalmayan bir vücuttan şeriatın ölçülerine bağlı kalan bir vücuda ulaşmak. Ona intikal etmek. Yani kemale ermemiş bir yapıdan kemale ermiş bir yapıya ulaşmak. Hem fiilde hem sözde hem hal olarak. Yani gayr-ı kamilin kamilleşmesi. Buna seyir ilallah denilebilir. O halde seyir ilallah demek ki hepsi de yakın birbirine, hepsi de sonuçta birbirinin izahıdır. Yani terbiye edilmemiş, arındırılmamış bir nefisten arınmış bir nefse ulaşmak ve sonuçta Allah'ta yok olmak, Allah'ı tanır hale gelmek. Akli imandan zevki imana ulaşmak. Allah Azze ve Celle'nin fiillerini şuur eder halden, sıfatlarını şuur eder hale gelmek. Yani insan önce fiilleri şuur eder, anlar, idrak eder. Tabi bu da kainat kitabını okumakla mümkün olur. Kainat kitabını okuyan insan Allah'ın fiillerini şuur eder, eder, eder. Bir müddet sonra artık Allah'ın sıfatlarını şuur etmeye başlar, anlamaya başlar. Yani fiilleri Allah'ın sıfatlarını gösterir. Fiilden sıfata geçiş yapar. Çünkü Allah'ın fiilleri Allah'ın sıfatlarını gösterir bize. Mesela diyelim ki Allah'ın acayip varlıklar yaratması, harika varlıklar yaratması Allah'ın ilmini gösterir. Yani o fiilden ona baka baka, o varlıklara baka baka fiilden sıfata intikal eder. Allah'ın nasıl bir ilmi olduğunu düşünür. Kudretini düşünür, kudrete intikal eder. Allah'ın mesela bütün varlıkların rızkını verdiğini görür, bu fiili gör, bu bir fiildir. Bu fiili görür. Bu fiilden Allah'ın Rezzak sıfatına intikal eder, sıfata intikal eder yani. Bakar ki Allah herkesin rızkını veriyor. Demek ki der Rezzaktır yani. Mesela toprağın içindeki kurdu görür, böceği görür, solucanı görür. Mesela onunla rızkı veriliyor. Der ki demek Allah hepsini görüyor. Demek ki basirdir. Denizin dibindeki balığın rızkını verdiğini görür. Demek ki der Allah hepsinin duasını işitiyor. Semi'dir. Otlar mesela su su diyor. Allah su gönderiyor. Demek ki Allah işitiyor. Hepsinin isteğini, talebini karşılıyor. Elhasılı Allah'ın kainatta yaptıklarını, fiillerini gördükçe, düşündükçe, tefekkür ettikçe bundan Allah'ın sıfatlarına intikal eder ve önce bu şekilde önce Allah'ta yokluk gerçekleşir. Fena fillah diyorlar ya, işte o mesele. Allah'ta yokluk gerçekleşir. Ondan sonra fenadan sonra bekaya ulaşır. Baki olan Allah'la birlikte olur. Ama bu haşa Allah olmak demek değil. Sapanlarda böyle bir fikir de olur. Olmuştur. Yani mesela ibadeti kendini artık gerekli görmüyor. Ben zaten fenadan bekaya ulaştım. Allah el-baki olandır. Bakiye ulaştım. Zaten Allah'la birlikteyim. Nasıl ibadet edeceğim ki? Gibi böyle saçma sapan laflar, bunlar zındıklaşmışlardır. İslam devleti olsa bunların hakkı da idamdır eğer tevbe etmezlerse. Yani nefsini tezkiye edecek iken, Allah'a vuslatı gerçekleştirecekken cehenneme vuslatı gerçekleştirmişlerdir. Çünkü ilim sahibi olmadan bu yola girenler çok tehlikeli bir yola girmiş olmaktadırlar. Tıpkı mesela mayın tarlaları var hani. Mayın tarlalarının projesi olur. Bu projeyi bilmezse insan, projeyi okumayı bilmezse, yani mesela kendisine bir proje veriliyor, projeyi istemiyor bile. Benim ihtiyacım yok diyor. Halbuki her taraf mayın dolu. Nasıl ihtiyacın yok yani? Yani projeyi bilmen, alman lazım ve de okumayı da bilmen lazım. Ya da mesela bir inşaat yapacaksın sen, ne proje istiyorsun ve ne de projeden anlıyorsun. Nasıl olacak bu inşaat? Neye benzer senin yaptığın inşaat yani? Ayakta durur mu yani böyle bir inşaat? Güzel olur mu ya da? Böyle proje istemeyenler veya projeyi okumayı bilmeyenler, bunlar sonunda bir mayına basacaktır yani. Çünkü proje veriliyor, mayın tarlasının projesi veriliyor kendisine. Mayınların olduğu noktaları gösteriyor proje. Oraya basmayacaksın diyor. Bu ona dikkat etmiyor. Mesela iki adım sağa, iki adım sola mesela, üç adım ileriye gibi böyle. Yani projede gösteriliyor bu. Buna bakmıyor. Korkmuyor güya. Çok cesur davranıyor. Bu yola giriyor. Halbuki bu aptallıktır. Aslında tasavvuf yoluna sağlam, ilim sahibi, bu yoldan gitmiş gelmiş, tecrübeli bir mürşit olmaksızın ya da kitaplar, Kur'an ve sünneti bilmeden ilim sahibi olmaksızın, yani ne ilmi var ne de bir mürşidi var. Bu şekilde bu yola girmek çok risklidir yani, çünkü sapanlar bundan dolayı sapıyor. Öyle saçmalıyor ki diyor biz fena fillaha ulaştık, halbuki alakası yok. Şeytana ulaşmış yani, aslında kendini Allah'a ulaşmış zannediyor. Ondan sonra artık benim diyor ibadete ihtiyacım da kalmadı diyor. Oluyor bir kafir yani. Keşke daha evvelki haliyle kalsaydı çok daha iyiydi yani. Hiç olmazsa evvelden Müslümandı. Şimdi oldu zındık yani. Demek ki arkadaşlar fiilden sıfata intikal seyr ilallah'ta maksutlardan biridir. Nefsi tezkiye gibi. Şimdi nefsin tezkiyesi aslında bir başka meseledir. Fiilden sıfata intikal de bir başka bir meseledir. İşte kimi diyor ki asıl maksat nefsi tezkiyedir. kemale erdirmektir. Kimi diyor ki akli imandan zevki imana ulaşıp artık fiilden sıfata intikal etmektir. Ve fena fillaha ulaşmaktır. Allah'ta yok olmak, bunun zevkine ermek. Farklı bakışlar var yani. Yani seyir ilallahın da demek ki tarifinde ihtilaf var. Yakındır birbirine ama sonucun yani sonuçta bir ihtilaf olduğunu görüyoruz yani. Yani seyir ilallah'tan maksat, sonuç, elde edilmek istenilen şu mudur yoksa şu mudur yoksa bu mudur? Derece farkı var yani bunlar arasında aslında. Yani bir kısmı diyor ki aslında mesela derece şey, aslında maksut gaye bu birinci derecedir. Diğeri diyor ki hayır aslında ikinci derecedir. Öbürü aslında hayır diyor, üçüncü derece asıl maksat odur diyor. Yani elbette ki hepsi de doğrudur ama tabii ki en güzeline ulaşmak, son dereceye ulaşmak en güzelidir. Ama o üçüncü dereceye ulaşamasa bile insan, birinci dereceye ulaşmayı hedef edinse bile yine bu seyir ilallah olarak görülmelidir. Şimdi fiilden sıfata intikal da şunu belirteyim. Bakara'da 7 misal verir Allah Azze ve Celle. 7 delilden bahseder. Yani Allah'ı ispat eden, Allah'ın sonsuz kudretini, sıfatını, ilmini ispat eden 7 delilden bahseder. Göklerin, yerin şey, göklerin ve yerin yaratılışı, gündüzün gecenin ard arda gelişi, dev gibi gemilerin denizlerde yüzüşü gibi. Sonra bunu Ali İmran'ın sonunda ikiye indiriyor. İnne fî halkis semâvâti vel ard, göklerin yerin yaratılışı, vaktillâ fîlleyl ve nehâr. İkiye indiriyor. Gece gündüzün ard arda gelişi. Le âyâten li ulil elbâb, bunlarda akıl sahipleri için deliller var. Bakara'da 7 fiilini söylerken Ali İmran'da 2 fiilini söylüyor. İmam Razi buradan bir mana çıkarmıştır. Buradan bir incelik tespit etmiştir. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle şuna işaret etmek istiyor. Malum yani Bakara medenidir. Ali İmran da medenidir. Ama Bakara daha evveldir. Demek ki Bakara'daki 7 fiil önce gelmiş. Ali İmran'daki 2 fiil ise sonra. Yani o ayet sonra gelmiş yani. Büyük ihtimalle öyle. Her ayetin tam tarihi bilinmez tabii ama medeni olduğunu en azından biliyoruz ve Bakara'nın da daha evvel geldiğini biliyoruz. Ama içinden belki bazı ayetler Ali İmran'dan sonra gelmiş de olabilir. Onu da Allah bilir. Eğer bildiğimiz gibi ise o zaman Bakara'daki demek evvel gelmiş, Ali İmran'daki sonra gelmiş. Bunun Allah Azze ve Celle neyi kastetmiş olabilir? Fiiller çoktur. Orada 7 tane söyleniyor ama ne 7, ne 700 bin, ne 700 milyar, ne 700 katrilyon. Allah her an katrilyonlarca varlık yaratıyor. Her an. O kadar balığı öldürüyor, o kadarını yaratıyor. O kadar sineği öldürüyor, o kadarını yaratıyor. Ama 7 tanesini misal veriyor. Gözle görülen büyük şeyleri misal veriyor. Sonra bunu ikiye indiriyor. Denilmek isteniliyor ki fiiller çoktur ama siz hepsiyle ilgilenemezsiniz. Hepsiyle ilgilenirseniz sizi çok meşgul eder. Meşguliyet de sonuçta istenilmeyen bir şeydir. Çünkü o da sonuçta insanı meşgul ediyor. yani bir sürü varlıkları düşünmek, bir sürü delilleri düşünmek, bu da insanı meşgul ediyor yani sonuçta. Asıl maksud ise Allah'a ulaşmaktır. O yüzden bu uğraşılan, bakılan cisimleri ya da varlıkları veya delilleri, ayetleri azaltmak lazım gelir, denilmek isteniliyor. Çünkü sürekli olarak fiillere, varlıklara bakarsa insan, sıfata intikali zorlaşabilir de, fiillerde takılıp kalabilir de. Yani fiilden sıfata ve Allah'a ulaşmak için meşguliyetleri azaltmak lazım. Bu kainat kitabını okurken de insan meşgul oluyor sonuçta. Ama bu bir müddet yapılmak zorunda. Bir müddet yapılmazsa, hiç yapılmazsa, o zaman nasıl olacak da insan Allah'ın sıfatlarına ulaşacak fiillere bakmadan? Yani fiillere bakılması isteniliyor o ayette, Bakara'daki ayette. Ama Ali İmran'da da denilmek isteniliyor ki yani zamanla azaltın. Artık şu noktaya gelmelisiniz yani. Yani bu kadar şeyi yaratan Allah'ın sonsuz kudreti, ilmi, rahmeti, sanatkarlığı zaten meydana çıkmıştır. Artık her seferinde bir daha düşünmen de gereği yoktur. Hani mesela diyelim ki bir talebeyi hocası mesela diyelim ki matematikten imtihan ediyor. Mesela 10 tane soru soruyor. Tık tık tık hepsini cevaplıyor. 10 tane daha soruyor. Hepsini cevaplıyor. 20 tane daha soruyor. Hepsini cevaplıyor. Artık hoca bu talebe bir daha soru sormaya gerek görmez. Süper bir talebe bu der. Yani buna bir daha soru sormaya gerek yok. İspat etti yani kendini, tamam. Şimdi talebe kendini ispat ediyor da Allah kendini ispat etmiyor mu yani bu kadar delilleriyle? Artık yani Allah'ın kudretini düşünmeye de gerek yok. Zaten kendini göstermiş. Zaten bu kişi, bu selik, bu yola süluk eden, selilallah yapmak isteyen, tefekkür eden bu kişi, zaten bunu milyon kere görmüş. Kafa yormuş, yormuş, yormuş, yormuş, peygamberler gibi tefekkür etmiş, etmiş, etmiş. Zaten artık anlamış ki Allah sonsuz kudrete sahip. Artık her gördüğüne bir daha tefekkür etmesine gerek yok çünkü kendini meşgul eder. Artık onun fiillerini değil kendini düşünmeye çalışmalı. Anlatabildim mi acaba? Hani bu Mevlana'nın bir şeyhi vardır. Kendine motor, kendisi bir motordu. Şems-i Tebrizi denilir hani. O Şems-i Tebrizi Mevlana'yı ateşleyen bir adamdı. Bir bakıma akü oldu, bir bakıma buji oldu. İlk ateşlemeyi yaptı. Zaten Mevlana bir motordu. O motor ateşlenmeye muhtaçtı. Şems geldi, onu ateşledi, gitti. Motor çalıştı. Motor çalıştıktan sonra artık aküye hacet yok. İşte bu Şems böyle garip bir velidir. Yani normal dışında bir velidir bu. Böyle garip konuşmaları olur bunun. Bir gün bir adama rastlıyor. O da Evliyaullah'tan birisine ya da böyle tefekkür ehli, takva ehli birisine diyelim. Rastlıyor. Ne haber diyor Şems ona. Ne haber diyor. Diyor vallahi şeyhim ne olsun. İşte önümüzdeki diyor leğende gökteki ayı müşahede ediyoruz. Leğendeki suya bakıyoruz yani. Ayın yani gölgesi ona düşmüş. Yani oradan seyrediyoruz ayı. Şems diyor ki niye boynunda ur mu var ki başını kaldırıp da bakmıyorsun? Bizzat başını kaldırıp baksan daha iyi değil mi diyor. Niye gölgesine bakıyorsun da aslına niye bakmıyorsun? Tabi şimdi iki velinin konuşması şeklinde bunu düşünürseniz çok harika bir konuşma aslında. Yani belki önce insanı güldüren bir cevap ama biraz düşünüldüğü zaman Çok düşündüren bir cevap aslında. Yani diyor ki sen hala Allah'ın zatına, şeyine, sıfatlarına bakacağına, kendine bakacağına, fena fillah olacağına, yani sen hala fiillere bakıyorsun, yansımalara hala bakıyorsun. Allah'ın yansımasıdır değil mi burada kainattaki mahlukat? Yani ona bakacağına, kendisine bak, başını kaldır diyor. Artık yani bu makamı geç, üst makama çık demek istiyor aslında. Aslında Şems ona bir makam gösteriyor yani. Zaten şeyhin de görevi müridine makam göstermektir. Yani şöyle çıkabilirsin yani, mümkün yani. Niye gayret etmiyorsun, niye tembelsin böyle? Tıpkı mesela hoca talebesinden der ki, yani çalışsan yani adam olacaksın ama çalışmıyorsun kerata mesela. Bunun gibi yani, sen diyor neden yüksekleri düşünmüyorsun? Onu yükseltmek istemiş yani. İşte seyr ilallah'ta fiillerden sıfata intikal önemli bir açıklamadır diyebiliriz. Yani maksut budur diyenler bundan dolayı demişler.